Kutsal Kitap'tan yorumunu yapmakta olduğumuz Yeşu kitabının 15. bölümüne geldik. 15-19 bölümlerine bakacağız. Konu ülke topraklarının İsrail oymakları arasında paylaşımıdır. Bu kesimde Erden Nehri'nin batı yakasına yerleşen İsrail oymaklarına verilen, vaat edilen toprakların paylaşımı anlatılır. 15. bölümde Yahuda oymağına verilen topraklar, 16. bölümde Efraim oymağına verilen topraklar, 17. bölümde Manasse oymağına verilen topraklar, 18 ve 19. bölümlerde de Şimeyon, Zebulun, İsakar, Aşer, Neftali ve Dan oymaklarına verilen topraklar anlatılır. İsrail ulusu için çok önemli sayılabilecek bu kesim, bugün yaşayan bizler için çok şey ifade etmez. Bu nedenle bu kesimde sadece bizim için önemli sayılabilecek birkaç noktaya değineceğiz. 14. bölümde Kaleb'in Yahuda oymağından olduğunu ve Tanrı'nın ona Hebron bölgesini verdiğini görmüştük. 15. bölümde bu adamla ilgili başka bilgiler daha yer alır. Bununla birlikte Yahuda oymağına verilen toprakların bütün sınırları bu bölümde anlatılır. Yeşu, Rab'den aldığı buyruk uyarınca Yahuda bölgesindeki Kiryat Arba'yı yani Hebron'u Yefunne oğlu Kaleb'e miras olarak verdi diyor 15. bölümün 13-14. ayetleri. Arba, Anaklıların atasıydı. Kaleb, Anak'ın 3 torununu, onun soyundan gelen Şeşay, Ahiman ve Talman'ı oradan sürdü. Görüleceği gibi bizim ihtiyar Kaleb'in istediği topraklar devlerin yaşadığı topraklardı ve Kaleb sanki genç bir delikanlıymışçasına bu devleri o topraklardan kovuyor. Oradan eski adı Kiryat Sefer olan devir kenti halkının üzerine yürüdü. Kaleb Kiryat Sefer halkını yenip orayı ele geçirene kızım Aksa'yı eş olarak vereceğim dedi. Kenti Kaleb'in kardeşi Kenaz'ın oğlu Otniel ele geçirdi. Bunun üzerine Kaleb kızı Aksa'yı ona eş olarak verdi. Kız Otniel'in yanına varınca onu babasından bir tarla istemeye zorladı. Kaleb eşeğinden inen kızına bir isteğin mi var diye sordu. Kız bana bir armağan ver dedi. Madem Negev'deki toprakları bana verdin, su kaynaklarını da ver. Böylece Kaleb yukarı ve aşağı su kaynaklarını ona verdi diyor Yeşu 15. bölümün 15-19 ayetler arası. Yahuda oymağının, değerli dostum, yerleştiği topraklar bölümün başlarında anlatılır. Sonra kentlerden söz edilir. Sanımca bu şehirlerin çoğunun adlarını haritanızda bulamayacaksınız. Çünkü bunlar ta aşağılarda Negev bölgesinde yer almaktadır. Yusuf, Yakub'un 12 oğlundan birisiydi. Ve onun iki oğlu Efraim ve Manasse burada birer oymak olarak sayılmaktadır. Yani Yusuf'un iki oğlu bir oymak sayılıyor. Levi oymağı kâhinlerin yetiştiği bir oymak olduğundan onlara herhangi bir toprak ayrılmamıştı. Bu nedenle vaat edilen toprakları miras alan oymakların sayısı 13 yerine hala 12 olarak karşımıza çıkmaktadır. 16. bölümün, Yeşu 16. bölümün ilk 4 ayetinde şöyle diyor. Kura'da Yusuf oğullarına düşen toprakların sınırları doğuda Eriha sularının doğusundan Eriha'daki Şeria ırmağından başlayarak çöle geçiyor. Eriha'dan Beyt El'in dağlık bölgesine çıkıyor. Beyt El'den Luz'a geçerek Arklıların sınırına Atarot'a uzanıyordu. Sınır batıda Yafletlilerin toprağına aşağı Beyt Horon bölgesine oradan da Gezer'e iniyor ve Akdeniz'de son buluyordu. Böylece Yusuf'un soyundan gelen Manasse ve Efraim miraslarını almış oldular. Şimdi Manasse'nin payına geliyoruz. Anımsayacağınız gibi Manasse oymağı ikiye bölünmüştü. Oymağın yarısı Erden Nehri'nin doğu yakasına yerleşmişti. Geri kalan yarısı da nehrin karşı tarafına geçerek şimdi artık kuzeydeki bölgelere yerleşiyordu. Bu bölümde Yusuf'un çocukları ve de özellikle Efraim için önemli bir olay anlatılır. Yeşu 17. bölüm 14. ayette. Yusuf oğulları Yeşu'ya gelip miras olarak bize neden tek kurayla tek pay verdin dediler. Çok kalabalığız çünkü Rab bizi bugüne dek alabildiğine çoğalttı. Kendilerine ülke topraklarından büyük bir bölüm verilmediği için Efraim oymağına bağlı kimseler burada şikayet ediyordu. Gerçekten de Efraim oymağına, Manasse oymağına verilen toprakların neredeyse yarısı büyüklüğünde bir bölgeyi vermişlerdi. Efraim oymağı kalabalık bir oymaktı. Sayıca diğer birçok oymaktan daha fazlaydılar. Yeşu'nun kendisi de Efraim oymağından geliyordu. Bu nedenle Efraimliler Yeşu'nun kendilerine bir kıyak yapacağını düşünüyorlardı. Ama Yeşu bu konuda hiçbir şey yapmadı. Paylarına düşen topraklar dağlık bir bölgedeydi. Arazileri kıraç, tarlaları verimsizdi. Tabi böyle bir paylaşımdan hiç de memnun kalmamışlardı. Yeşu, o kadar kalabalıksanız ve Efraim'in dağlık bölgesi size dar geliyorsa, Perizlilerin ve Refalıların topraklarındaki ormanlara çıkıp kendinize yer açın diye karşılık verdi diyor Yeşu 17. bölüm 15. ayette. Eğer bugün bu bölgeden geçecek olursanız değerli dostum, toprakların tıpkı iç Anadolu bölgesinde olduğu gibi kıraç, verimsiz ve çıplak olduğunu görürsünüz. Peki onca ağaca ne oldu diye soracaksınız. Yüzyıllar boyunca bu bölgeden geçen düşmanlar köşede bucakta nerede ağaç görmüşse biçip kesmişler ve yeşili tamamen ortadan kaldırmışlar. Bir zamanlar İsrail'in bu bölgesinde büyük bir ağaç dikme kampanyası başlatılmıştı. Gün gelecek bütün bu topraklar yeniden yeşile bürünecektir. Çünkü bir zamanlarda yeşildi. Unutmayalım ki Yeşu kitabı günümüzden yaklaşık 3500 yıl kadar önce kaleme alındı ve burada anlatılan olaylar o döneme ait olaylardır. Sırası gelmişken söyleyeyim. İsa'nın yaşadığı günlerde Yeruşalim'in hemen dışındaki Zeytinlik Dağı yemyeşil bir dağdı. Üzerinde baştan aşağı ağaçlar vardı. Eğer o günlerde de bugün olduğu gibi tek tük ağaç bulunmuş olsaydı, İsa'nın düşmanları onu ve öğrencilerini Getsemani bahçesinde bulup yakalamak için hiçbir engelle karşılaşmazlardı. Ağaçların arasından geçerek tam İsa'nın bulunduğu yeri bulabilmeleri için askerlerin Yahuda'nın rehberliğine ihtiyaçları olmazdı. Evet, Yeşu'nun kendi halkına verdiği yanıt soylu bir yanıttı. Yeşu, Yusuf oğullarına Efraim ve Manasse oymaklarına şöyle dedi. Kalabalıksınız ve çok güçlüsünüz. Tek kuraya kalmayacaksınız. Dağlık bölge de sizin olacak. Orası ormanlıktır ama ağaçları kesip açacağınız bütün topraklar sizin olur. Kenanlılar güçlüdür. Demirden savaş arabalarına sahiptirler ama yine de onları sürersiniz. Yeşu 17-18. ayetler. Yeşu şöyle diyordu. Eğer elinizdekileri beğenmiyorsanız, bunlarla yetinmeyi bilmiyorsanız dağlara çıkın, oradaki nimetlere sahip olun. Ama ülkede devlerin var olduğunu sakın unutmayın. Dişinizi tırnağınıza takarak çalışmanız gerekecek, savaşmanız gerekecek. Bu uğurda bir bedel ödeyeceksiniz. Ne zaman şikayet etmeyi bırakırsak değerli dostum, o zaman daha çok toprağımız olacaktır. Bu tabii yeni antlaşmada ruhsal kapsamdadır. Yeni antlaşmada Tanrı bize yeryüzünde bereketler vermiyor ya da bunları vaat etmiyor. Evet, eğer Rab bazı kardeşleri bereketlediyse hamdolsun, maddi yönden bereketlediyse hamdolsun ama genelde yeni antlaşmada Tanrı bizlere göksel bereketlerini, ruhsal bereketleri sunmaktadır. Ünlü İncil vaizlerinden bir tanesi bir gün başka bir eyalette bulunan küçük bir kasabayı ziyaret eder ve pazar günü olunca evlerinde konuk olduğu kişilerle beraber kiliseye gider. Katıldığı kilisede yani inanlılar topluluğunda duydukları karşısında şaşkına uğrar. Çünkü o kilisenin genç vaizi kendisinin yıllar önce hazırlamış ve kitap olarak bastırmış olduğu vaazlarından bir tanesini kelimesi kelimesine cemaate okumaktadır. Genç vaiz kürsüden indikten sonra kapıda ziyaretçilerle tokalaşırken ünlü ziyaretçi vaiz genç vaize sorar. Delikanlı, bu sabahki vaazını dinlemekten büyük bir bereket ve keyif aldım. Bu konuşmayı kaç saatte hazırladın? Genç vaiz yanıt olarak yaklaşık 3 saatte hazırladım der. Çok ilginçtir ünlü ziyaretçi vaiz. Oysa benim bu konuşmayı hazırlamam tam 8 saatimi almıştı. Değerli dostum, ruhsal bereketleri ve kazanımları elde edebilmek için çalışmak, uğraşmak, alın teri dökmek gerekir. Emek harcamak gerekir. Hazıra konulmamalıdır. Yıllar önce verdiğimiz İncil seminerlerine katılan genç bir vaiz aktif olarak bir işe girişmişti. 3 yıl orada ruhsal hizmette bulunduktan sonra bir gün beni görmeye geldi. Bana sıkıntılı ve huzursuz olduğunu söyledi. Çünkü topluluğuna anlata anlata bütün bildiklerini bitirmişti. Yani artık söyleyecek bir şey kalmamıştı. Bugün de ne yazık ki bunlar oluyor. Evet, kişi bir iki konuşmadan sonra artık konuşacak bir şey kalmıyor. Bu genç biraz daha uzun süre çalışmıştı ve ondan sonra da bütün söylediklerini anlata anlata bitirmişti. Ona kutsal kitap çalışmasına ne kadar zaman ayırdığını ve bir vaazı ne kadar zamanda hazırladığını sordum. Yanıt olarak pek öyle düzenli kutsal kitap çalışmadığını, vaazlarını da yarım saat ile bir saat arasında hazırladığını söyledi. İşte sorun tam orada yatıyordu. Ben pazar günleri bir toplulukta vereceğim bir vaaz için önceden en az 1-2 gün hazırlık yaparım. Bu bazen daha da uzun olabiliyor. Değerli dostum, ruhsal bereketleri elde edebilmek için sıkı çalışmak gerekmektedir. Bir konuşmaya çağrıldığın zaman, yani bir topluluğa gidip orada bir vaaz vermen gerektiği zaman, bu toplantı zamanından bir gün önce birkaç tane ayeti alt alta yazıp bunlar üzerinde eğer konuşmak istersen fazla verebileceğin bir şey yok demektir. Ruhsal bereketleri, tekrar altını çiziyorum, elde edebilmek için sıkı çalışmak gerekmektedir. Rabbin sözünü yemek, onun üzerinde derin derin düşünmek gerekir. Hem de uzun vadeli, uzun süreli. Unutmayalım ki bir düşmanımız var. Ülkede devler var. Şeytan ayağınıza çelme takıp sizi yere düşürebilmek için her türlü hileye başvurmaktadır. Bu nedenle kesinlikle ayık ve uyanık olmanız gerekmektedir. Başka önemli bir nokta daha vardır. Siz Rabbin sözünü başkalarına, topluluğa verdiğiniz zaman bir sorumluluğunuz vardır. Onları beslemeniz gerekir. Rabbin sözüyle beslemeniz gerekir. Onlara yedirmeniz gerekir. Eğer siz kendiniz Rabbin sözüyle beslenmiyorsanız, günde canım birkaç dakika Rabbin sözünü açıp okumakla iş yürümez. Rabbin sözünü detaylı, ayrıntılı olarak çalışmanız ve bu çalışmanız da sürekli olması gerekir. Kaynaklardan yararlanmanız gerekir. Yeşu 18. bölüm 1. ayete geldiğimizde, orada ülkenin denetimini eline geçiren İsrail topluluğu Şilo'da bir araya geldi diyor. Orada buluşma çadırını kurdular. İsrailoğulları Efraim bölgesinde bulunan Şilo kentinde toplanma çadırı kurmuşlardı. Ne var ki kurulan bu çadır kalıcı ve sürekli bir çadır olmayacaktı. Çünkü bu yer ülkenin merkezinde değildi. Henüz gelecekte bir gün Tanrı Davut peygamber aracılığıyla bir yer belirleyecek ve bu yere Yeruşalim adı verilecekti. Ancak bu yer belirlenip kuruluncaya dek İsrailoğulları Tanrı'ya Şilo'da tapınacaklardı. Bütün hakimler süresince de toplanma çadırı Şilo'da bulunmaya devam etmiştir. Geri kalan toprakların şimdi paylaşımına geliyoruz. Yeşu burada bir görev belirliyordu. Ne var ki topraktan henüz paylarını almamış 7 İsrail oymağı vardı. Yeşu İsraillilere, bu uyuşukluğu üzerinizden ne zaman atacaksınız? Atalarınızın Tanrısı Rabbin size verdiği toprakları ele geçirmek için daha ne kadar bekleyeceksiniz dedi, diyor Yeşu 18, 2 ve 3. ayetlerde. İsrail ulusunun oymaklarından 7 tanesi, tabiri caizse elleri cebinde boşta dolaşıyor ve Yeşua soruyorlardı. Peki bu topraklar, bu toprakları bize verecek misin? Yeşu'nun onlara yanıtı şöyle oldu. Her birinize belirli yerler verildi. Gidin size verildiğini söylediğimiz topraklara yerleşin. Daha ne kadar bekleyeceksiniz? Tanrı bazen değerli dostum bizimle de bu şekilde uğraşır. O bütün ruhsal bereketleri bizim için hazırlamıştır. Tekrar altını çizeyim. Yeni antlaşmada Tanrı bize dünyasal bereketler değil, ruhsal bereketler vermiştir. Göksel bereketler vermiştir. Ve Tanrı bunları almamızı ister. O bütün ruhsal bereketleri evet bizim için hazırlamıştır ama bu bereketlere sahip olmak söz konusu olunca her nedense tembelliğimizden bu bereketlerden yararlanamayız. Oysa Tanrı bize karşı her zaman iyi olmuştur. Onun kayrası, sevgisi, iyiliği ve bereketleri için ona ne kadar şükretsek azdır. O öylesine tatlıdır ki, öylesine harikadır ki değerli dostum. Bütün bu tembelliğimize rağmen bizimle uğraşmakta ve bizi taşımaktadır. Peki o halde bizler neden ona yaklaşıp bu bereketlerden kendimize düşeni almayalım? Yeşu'nun bu sözlerinden sonra bu oymaklar harekete geçerler ve daha önceden kendileri için belirlenen toprakları ele geçirerek buralara yerleşirler. Şimdi 19. bölüme geliyoruz. Benyamin oymağı kendisine pay olarak Yahudiye toprakları ile Efraim ve Dan oymaklarına verilen topraklar arasında kalan bölgeyi miras alıyordu. Şimayan oğullarına verilen miras Yahuda oğullarının payından alınmıştı. Çünkü Yahuda oğullarının payı ihtiyaçlarından fazlaydı. Böylece Şimon oğullarının mirası Yahuda oymağının sınırları içerisinde kalıyordu diyor Yeşu 19 ayet 9'da. 15. bölümde gördüğümüz gibi Yahuda oymağına ayrıcalıklı davranılarak toprakların en gözdesi verilmişti. Çünkü Yahuda oymağı kral soyundan soylu bir oymaktı. Ülke ve ulusun hem dinsel hem de siyasi başkenti bu oymağın bulunduğu topraklarda kurulacaktı. Bu başkentin Yeruşalim olduğunu ve bunun Kral Davut tarafından belirlendiğini zamanı geldiğinde göreceğiz. Unutmayalım ki Yeşu kitabı yaklaşık günümüzden 3500 yıl önce yazılmıştı. Yahuda oymağına verilen topraklar yüz ölçüm olarak oldukça büyük olduğundan bu toprakların güney bölgesi Şimayon'a veriliyordu. Zebul'un oymağına verilen topraklar Galile bölgesinin düzlükleriydi. İsakar oymağının aldığı topraklar ise Tabor dağının batısında kalan Galile denizinin güneyine doğru uzanan topraklardı. Kuzeydeki Karmal dağı ile Sur ve Sayda şehirleri de bu topraklar üzerinde yer alıyordu. Neftali oymağı Galile denizinin kuzeye uzanan batı yakasına yerleşmişti. Dan oymağına düşen topraklar ise batıda Akdeniz sahili ile Benyamin oymağına verilen topraklar arasında kalan topraklardı. Daha sonra Dan oymağından bazıları kuzeye göç edecek ve Neftali topraklarının kuzeyinde kalan topraklara yerleşecekti. Bu kesim Tanrı'nın İsrail ulusu ve oymaklarının yerleştiği topraklarla ilgili nedenle ayrıntılı bilgiler verdiğini gösterir. Üzerine yerleşilen topraklar ve bu toprakların üzerinde yaşayan ulus bir arada ele alınıyordu. Tanrı onlara sadece vaat edilen toprakları vermekle kalmamış. Ama aynı zamanda İsrail oymaklarının her birine ülke topraklarından belirli bir bölgeyi vermişti. Buradan şunu anlıyoruz ki Tanrı her bireyle ve sahip olduğu şeylerle ayrı ayrı ilgileniyordu. Evet bu olay aracılığıyla Tanrı bugün yaşayan bizlere ruhsal bir ders öğretmek istemektedir. Yani Tanrı her birimizle teker teker ilgilenmektedir. O bizimle ilgili her şeyi bilir. Özel hayatımızı A'dan Z'ye olduğu gibi bilir. Bir keresinde oldukça inançsız ve inatçı bir komşum bana şöyle demişti. Herkesten uzakta yalnız başıma yaşayabileceğim çöllere gitmek istiyorum. Aslında gayet normal bir istek değil mi? Bizler de bazen herkesten uzak yerlere, gürültü ve gerginlikten uzak yerlere gidip kafa dinlemek istiyoruz. Ama ona hoşuna gitmeyeceği bir şey daha söyledim. Evet dedim. İnsanlardan kaçabilirsin ama ya Tanrı'dan kaçabilecek misin? Tanrı'dan kaçamazsın değerli dostum. Çöle de gitsen, aya da gitsen hiç fark etmez. sen nereye gidersen git, o yine orada olacaktır. Aynı zamanda gittiğin yere her zaman kendini de beraberinde götürüyorsun. İsrailliler bölgelere göre toprakları bölüştürme işini bitirdikten sonra kendi topraklarından Nun oğlu Yeşua pay verdiler. Rabbin buyruğu uyarınca ona istediği kenti Efraim'in dağlık bölgesindeki Timnat Serah'ı verdiler. Yeşu kenti onarıp oraya yerleşti. Kahin Elazar, Nun oğlu Yeşu ve İsrail oymaklarının boybaşları tarafından Şilo'da Rabbin önünde buluşma çadırının kapısında kura ile miras olarak bölüştürülen topraklar bunlardı diyor Yeşu 19-49-51 ayetler arasında. Böylece ülkeyi bölüştürme işini tamamladılar. Yeşu bir tanrı adamı olduğu, İsrailoğullarını Kenanlılara karşı başarıyla yönlendirip zafer kazandığı için İsrailoğullarının ona ülke topraklarında istediği yere yerleşebileceğini söylediklerini düşünebilirsiniz. Ama işin aslı böyle değildir. İsrailoğulları yerleşmesi için Yeşua herhangi bir toprak önerisinde bulunmamışlardır. Tercihi Yeşu'nun kendisi yapmıştır ve Şilo'nun yaklaşık 15 kilometre uzağındaki çıplak tepelere sahip herhangi bir kimsenin en son isteyebileceği bir yer olan Timnat Serah'ı seçmiştir. Bu olay bana İbrahim ile Lut'un Mısır diyarına döndüklerinde yaşadıkları olayı anımsatır. İbrahim peygamber Lut'a sen istediğin yeri seç, ben de geriye kalanları alırım demiştim. Bunun sonucunda da Lut ülkenin en gözde en bereketli topraklarını seçmiş, İbrahim'e de çorak, verimsiz topraklar kalmıştı. Bu olay bu kişilerin karakterini açıklar. Yeşu çöle andıran toprakları seçmişti. Bu seçim Yeşu'nun karakterini yeterince açıklıyordur sanırım. Bu olay aynı zamanda İsrailoğulları ile ilgili olarak da bir şey açıklar. İsrailoğulları bu tanrı adamının verimsiz, çorak toprakları seçmesinden çok memnun kalmış görünüyorlardı. Baksanıza hiç itirazda dahi bulunmadılar. Yalandan da olsa ona ülkenin daha verimli, daha gözde topraklarından birini alması için ısrarda bulunmadılar.